Ayrım 6. Motosiklet günlükleri. Ernesto Che Guevara. Sayfa 70. Bu sefer başarısızlık. Adam sanki hala bugünmüş gibi gözlerimin önünde duruyor. Bütün çalışanları ve yandaki geminin bıyıklı sahibi gibi sarhoş olan kaptan ve onların kötü şarap mahsulü kaba hareketleri. Ve kendilerine serüven dolu yolculuğumuzdan söz ederken bizimle dalga geçerek attıkları gürültülü kahkahalar. Kaplan gibiler bunlar, anlıyorsun ya. Bahse girerim şimdi senin gemidedirler. Açıldın mı pat diye ortaya çıkacaklar. Arkadaşıyla konuşurken kaptanın ağzından böyle ya da buna benzer bir söz çıkmış olmalıydı. Bunu elbette bilmiyorduk. Denize açılmadan bir saat kadar önce yerimize rahatça kurulmuş, güzel kokulu tonlarca kavunun arasına gömülü vaziyette deli gibi tıkıştırmaya koyulmuştuk. Tam bizi güverteye çıkarıp böyle güzel bir yerde saklanmamıza yardım eden adamdan dolayı tayfaların ne muhteşem insanlar olduklarından söz ediyorduk ki, önce kim bilir kulağımıza nereden gelen kızgın bir ses, ardından hayatımda gördüğüm en kalın bıyık karşımıza dikiliverdi ve bizi tuttuğu gibi mahcubiyetin derinliklerine daldırdı. İyi kemirilmiş kavun kabuklarından oluşan bir şerit tek sıra halinde durgun denizde süzülmekteydi çünkü. Gerisi rezalet. Tayfa da sonradan bize, çocuklar ben onun dikkatini başka yöne çekebilirdim ama adam kavunları görünce elimden bir şey gelmedi ve galiba ambar muşambalarını çek, trizi vur, kaçak olmasın havasına girdi. Neyse ki ucuz yırttınız ama siz de söylediklerinin burasında bir parça sıkılarak bu kadar çok kavun yemeyecektiniz çocuklar deyip işin içinden sıyrıldı. San Antonio'daki arkadaşlardan biri kibar hayat felsefesini şu harika sözle özetliyordu. Şimdi sıçtınız. Çünkü zaten siktiri boktan heriflersiniz. Niçin buraya sıçmayı bırakıp da kendi sıçtığım ülkenize siktirip gitmiyorsunuz? Aslında bizim en sonunda yaptığımız da az çok bu olacaktı. Çantalarımızı toplayıp Chuquichamata'ya, şu meşhur bakır madenine doğru yola koyulmak. Fakat hemen değil. Ondan önce yetkililerden maden ocağını ziyaret etmemize izin verilmesi için tam bir gün beklememiz gerekiyordu ve bu bekleyiş sırasında coşkulu Bacchanalian denizcileri bizi kendilerine özgü bir tarzda yolcu ettiler. Günün büyük kısmını ocağa giden kavruk yolun üzerindeki iki ışıklandırma direğinin cılız gölgesi altında uzanmış olarak birimizin bir direkten diğerine bir şeyler bağırıp öbürümüzün de ona yine bağırarak cevap yetiştirmesiyle geçirdik. Bu manzara bizi gideceğimiz yolun ortalarındaki Baquedano denilen şehre kadar götürecek bir kamyonun astımlı silüetini fark edene kadar sürdü gitti. Orada evli bir çift olan Şilili iki komünist işçiyle arkadaş olduk. Şili Komünist Partisi 1948-1950 yılları arasında sözüm ona demokrasiyi savunma kanununa dayanılarak kapatılmış ve çok sayıda militanı işkenceden geçirilmiştir. Mum ışığında mate içip peynir ekmek yedik. Adamın çökmüş yüz hatları gizemli ve trajik bir hava katıyordu kendisine. Basit ama etkileyici bir dille hapishanede geçirdiği 3 ayı, dışarıda bir başına açlıktan sürünme noktasına gelen karısının örnek bir sadakatle onu bekleyişini ve daha sonraki hayatında takip edişini, çocuklarına iyi kalpli komşularının bakışını, iş bulmak için çıktığı bereketsiz seferleri ve gizemli bir şekilde ortadan kaldırılıp denizin dibine atıldıkları söylenen yoldaşlarını anlattı. Çöl gecesinin dondurucu soğuğunda birbirine sokulmuş olan bu çift, dünya proletaryasının canlı birer örneği gibiydiler. Altında uyuyacakları bir battaniye parçası bile olmadığından onlara kendimizinkilerden birini verdik ve diğer battaniyenin altında da Alberto ile ikimiz birbirimizi sokularak uyumaya çalıştık. Hayatımda geçirdiğim en soğuk gecelerden biriydi. Ama aynı zamanda bu ilginç, en azından benim gözümde, insan türüne kendimi daha yakın hissetmemi sağlamıştı. Ertesi sabah saat 8'de bizi Chuquichamata'ya götürecek bir kamyon bulduk. Havanın çok kirli, iş koşullarının çok kötü olduğu, bu yüzden çalışma izni istenmeyen ve kimsenin siyasal görüşüne bakılmadığı dağdaki kükürt madenlerine doğru yola koyulan evli çifte veda ettik. Nasılsa dağlarda aranan tek nitelik birkaç küçük kırıntı için sağlığınızı heba etmeye hevesli olmanızdı çünkü. Yeni tanıştığımız ve hemen kanımızın kaynadığı bu çiftin artık zar zor seçebildiğimiz silüetleri gittikçe uzaklaştığı halde, adamın kendine has bir tarzda şekil almış ve sanki "Gelin yoldaşlar!" diye seslenen kararlı yüzünü hala gözümüzün önünde görebiliyordum. "Gelin yoldaşlar, gelin ve bizimle yiyin, ben de sizin gibi bir aylağım!" diyerek aslında bizi amaçsızca dolaşan asalaklar olarak hor görmekten geri kalmadığını da gösteren bir davette bulunduğunu hatırlıyorduk. Böyle insanlara karşı sürekli baskıcı önlemler alındığını bilmek insanı alt üst ediyor. Toplumun sağlığı açısından komünist it kopukların zararlı olup olmadığı bir yana, bu adamın içinde filizlenen sadece daha iyi yaşama isteğinden ve hep aç kalmaya karşı protesto etmekten başka bir şey değildi. İçindeki bu isyan, kesinlikle komünizmin gerçekten ne anlama geldiğiyle değil, Salt onun yoksullara ekmek vadeden yorumuyla anladığı şekline, daha da önemlisi bu ilginç doktrinin kalbini umutla dolduruşuna duyulan bir aşka dönüşmüştü. Patronlar, bu sarışın, becerikli ve kibirli yöneticiler, ilkel bir İspanyolca ile bize, "Burası turistik bir şehir değil. Yanınıza size yarım saatlik bir ocak gezisi yaptıracak bir adam vereceğim. Ama lütfen, gitmeden bir de şunu yapalım. Şurayı görelim falan demeyin. İşlerimiz gerçekten çok yoğun." diyerek karşıladılar bizi. Aslında grev kapıdaydı. Yanki patronlarının sadık köpeği olan rehberimiz bile, "Salak gringolar. Yoksul bir işçiye fazladan birkaç centavo vermemek için greve çıkılan her günde binlerce peso etmeyi göze alıyorlar." diye taş atıyordu onlara. Bizim General İbanez, Carlos İbanez del Campo, 1952'den 1958'e kadar Şili Cumhurbaşkanıydı. Eğer seçilirse Komünist Parti'yi yasallaştıracağı vaadinde bulunmuş, popülist bir adamdı İbanez. İktidara gelince bütün bu meseleler hallolacak. Bir ustabaşı şair ise kendi bakışını şöyle dile getirmekteydi. "Her bakır kırıntısının işlenmesini sağlayan işte bu meşhur teraslardır. Sizin gibi pek çok insan bana bir sürü teknik soru yöneltip durur. Ama bu işin kaç insanın hayatına mal olduğunu soranlara nadir rastlarız. Cevabını bilmiyorum sayın doktorlar ama bunu sorduğunuz için teşekkür ederim." Büyük ocakta sağduyulu davranma gerekliliğinin soğukluğuyla içten içe duyulan öfkenin çaresizliği el ele gidiyor, bir tarafta nefret edilen bir iş sayesinde hayatta kalmayı başarma zorunluluğu, diğer tarafta adaletsizliğe duyulan kinin birikmesi. Belki günün birinde bazı madenciler neşeyle kazmalarını ellerine alıp gidecekler ve etrafa gülücükler saçarak kendi ciğerlerini zehirleyecekler, herhalde böyle bir tablonun gerçekleşmesini bekliyor olmalılar yankiler. Burada dünyanın gözlerini kamaştıran, kızıl ateşin geldiği yerde yaşanan şeyin tam da bu olduğu söylenmekte. Öyle söylüyorlar. Ben bilmiyorum. Chuquichamata modern bir tiyatro oyunundan alınmış bir sahne gibi. Güzel olmadığını söylemek mümkün değil ama bu güzellik görkemli, soğuk ve itici. Madene yaklaştıkça tüm manzara giderek daha boğucu bir hale bürünüyor. 200 kilometre sonra Kalama kasabasının yeşilimsi rengi monoton griye biraz renk getiriyor. Bir çöldeki vaha gibi sevinçle karşılanıyor. Nitratlı toprakta bir tek ot bitmiyor. Burada toprak rüzgarın ve suyun saldırılarına açık. Hava şartlarıyla mücadele etmekten erkenden yaşlanmış gri kayalarla dolu ve kayaların kıvrımları gerçek jeolojik yaşlarını bir bakışta tahmin etmeye imkan vermiyor. Acaba ünlü kardeşlerinin çevresindeki dağlardan kaç tanesi derinlerde benzer hazineler saklıyordur? Mekanik küreklerin cansız kollarıyla karınlarını deşmesini, derken kaçınılmaz olarak insanların işe el atmasını bekliyordur. İnsanlar, bu savaşta adı geçmeyen zavallı neferler, doğanın hazinelerini korumak için kurduğu bin bir türlü tuzağa kurban gidiyorlar her gün. Oysa bütün istedikleri karınlarını doyuracak kadar ekmek parası kazanmak. Chuquichamata özellikle büyük bir bakır kaynağı. Dev eteklerine 20 metre yüksekliğinde teraslar yapılmış, çıkarılan madenler bu teraslardan tren raylarıyla taşınıyor. Maden damarının benzersiz konumu madenlerin çok kolay çıkarılmasını sağlıyor ve maden cevherleri sömürülüp kullanılmaya sonuna kadar açık. Dağ her sabah dinamitlenirken dev dinamik küreler çıkan malzemeyi vagonlara dolduruyor ve o vagonlar bir öğütücüye götürüp orada eziliyor. Bu ezme işlemi 3 safhadan oluşmakta. Saf malzeme önce orta boy çakıla dönüştürülüyor, sonra sülfürik asit çözeltisine yatırılıyor ve bu çözelti bakır sülfata çeviriyor. Aynı zamanda bakır klorit oluşturuluyor ve bu da eski demirle temas edince demir klorite dönüşüyor. Elde edilen sıvı buradan yeşil ev denilen bir yere götürülüyor. Orada bakır sülfat dev banyolara yatırılıyor ve haftada 30 volt elektrik veriliyor. Bu işlem sayesinde tuzdaki elektroliz harekete geçiriliyor. Bakır çubukları aynı maddeden ince tabakalara yapışıyor. Bu tabakalar ise daha önce başka banyolarda daha kuvvetli solüsyonlar içinde hazırlanıyor. 5 ya da 6 gün sonra tabakalar arıtma işlemi için eritilmeye hazır hale geliyor. Bu arada solüsyonun litresi 8-10 gram arası sülfat yitirmiş ve esas materyale dönüşmüş oluyor. Sonra tabakalar fırına yerleştiriliyor. 200 santigrat derecede 12 saat eritildikten sonra yaklaşık 200 kiloluk külçeler elde ediliyor. Ardından her gece 45 vagon peş peşe dizilip 20 ton bakırı Antofagasta'ya indiriyor. İşte bir günlük çalışmanın karşılığı. Burada anlattıklarım, Chuquis Chamata'da yaşayan 3000 kişinin ekmeğini kazandığı imalat sürecinin genel bir özetini oluşturur. Fakat bu işlemle sadece oksit maden cevheri çıkarılabiliyor. Chile Exploration Company, sülfat madeni için yeni bir fabrika kuruyor. Dünyadaki en büyük fabrika olması beklenen bu binanın bacaları 96 metre yüksekliğinde. Bütün maden ürünleri burada işlemden geçirilecek, eski fabrikada yavaş yavaş boşaltılacak. Çünkü oksit madeni tükenmek üzere. Yeni öğütücüyü beslemek için şimdiden dev bir stok yapmışlar. Fabrika 1954'te açılınca bu stok hemen işleme tabi tutulacak. Şili, dünyanın bakır ihtiyacının %20'sini karşılıyor. Bakır, potansiyel çalışma ihtimali yüzünden bu belirsiz günlerde hayati bir önem kazanmış durumda. Çünkü pek çok savaş silahının yapımında kullanılıyor. Bu yüzden Şili'de Milliyetçiler Koalisyonu ile sol partiler arasında iktisadi siyasal bir savaş sürüp gitmekte. Sol partiler madenlerin kamulaştırılmasını savunurken, serbest yatırım taraftarları devletin yöneteceği ve büyük ihtimalle daha az verimli bir maden yerine, daha iyi işletilen bir madeni işletmeciler yabancılar olsa bile tercih ediyorlar. Kongrede madenleri işleten şirketler hakkında ciddi suçlamalar yapıldığı gözleniyor ve bakır üretimi konusundaki milliyetçi görüşler ışığına bakıldığında oldukça doğal bir durum olduğunu söyleyebiliriz bunun. Savaşın sonucu ne olursa olsun madenci mezarlıklarından alınan derslerin unutulmaması gerekir. Bu mezarlıklarda göçükler ve dağın cehennemi iklimi yüzünden ölen insanların sadece küçük bir kısmı gömülüdür üstelik. Kilometrelerce çorak topraklar. Mataramızı kaybettiğimiz için çölü geçme meselesi gözümüzde iyice büyümüştü. Yine de rüzgarı dikkatle inceleyerek yola koyulduk ve Chuquis Chamata kasabası sınırlarını geride bıraktık. Yerliler bizi izlerken enerjik tavırlarla hızlı hızlı yürüyorduk. Fakat Ant dağlarının ıssız çoraklığı, beynimizi haşlayan güneş ve sırt çantalarımızın dengesiz ağırlığı bizi çıktığımız bulutlardan aşağı indirdi. Hareketlerimiz ne derece kahramanlıktı, bundan pek emin değildik. Ancak bana göre haklı sebeplerle burada gerçek sıfatın kahramanlık değil, aptalca olmasından şüphelenmeye başlamıştık. 2 saat aynı tempoyla yürüdükten ve en fazla 10 kilometre gittikten sonra üzerinde ne yazdığını hiç anlayamadığım bir işaret tabelasının gölgesinde mola verdik. Oysa o gölge bizi güneş ışıklarının bile korumuyordu. Bütün günü orada geçirdik ve durmadan yer değiştirerek tabelanın gölgesinin gözlerimizi korumasına özen gösterdik. Yanımızda getirdiğimiz 1 litre su akşama kalmadan tükenmişti bile. Gece bastırdığında boğazlarımız kupkuru olmuştu. Bunun üzerine gerisin geriye kasaba sınırındaki karakola doğru yola çıktık. Yenilgiyi kabullenmiştik. Geceyi karakolda geçirdik. Küçük odada dışarıdaki soğuğa rağmen havayı tatlı bir sıcaklıkta tutan bir ateşin önünde uyuduk. Gece bekçisi yiyeceğini bizimle paylaşarak geleneksel Şili misafirperverliğini bize bir kez daha kanıtladı. Bütün gün oruç tutmak zorunda kaldıktan sonra onun ikram ettiği miktar çok yetersizdi gerçi ama hiç yoktan da iyiydi. Ertesi gün şafakta bir sigara şirketinin dağıtım kamyonu geçerken bizi aldı. Bizimle aynı istikamette gidiyordu. Fakat kamyonet Tocopilla limanına giderken biz önce kuzeye, Ilave'ye doğru gitmek istiyorduk. O yüzden şoför bizi dört yol ağzında bıraktı. Yolun 8 kilometre yukarısında olduğunu bildiğimiz bir eve doğru yürümeye başladık. Ama yarı yolda çok yorulduk ve biraz yere uzanıp kestirmeye karar verdik. Battaniyelerimizi bir telgraf direğiyle işaret tabelasının arasına asıp kurduğumuz çadırın içine yattık. Bedenlerimiz hamama girmiş gibi terliyor, ayaklarımız güneşte kavruluyordu. 2-3 saat sonra her ikimiz de neredeyse 3'er litre su kaybetmişken küçük bir Ford yanımızdan geçti. Arabanın içerisindeki soylu vatandaşlar sarhoş naraları atıyorlar ve avazlarının çıktığı kadar Şili türküsü olan bir cuecas söylüyorlardı. Magdalena madeninden 3 kişiydi. Grevdeydiler ve direnişin zaferini erkenden sarhoş olarak keyifle kutluyorlardı. Sarhoşlar bizi yerel bir tren istasyonunda bıraktılar. Orada bir grup Bahreyli gördük. Bir futbol maçı için idman yapıyorlardı. Alberto çantasından spor ayakkabılarını çıkardı ve numaralarını döktürmeye başladı. Sonuç bizim için inanılmazdı. Gelecek pazar günü oynanacak maç için takıma alındık. Bunun karşılığında da bize kalacak yer, yemek ve iki keye ulaşım imkanı sağlayacaklardı. Pazara daha 2 gün vardı. Takımımız büyük bir zafer kazandı ve zaferi de bir keçi çevirerek kutladık. Keçileri Alberto pişirdi ve kutlamaya katılanları Arjantin usulü mutfak bilgisiyle şaşkına çevirdi. O 2 gün boyunca Şili'nin o bölgesindeki arıtma tesislerinin büyük bir bölümünü de ziyaret ettik. Madencilik şirketleri açısından dünyanın bu bölgesindeki yeraltı zenginliklerine ulaşmak hiç de zor değil. Tek yapmaları gereken şey toprağın en üst tabakasını kazımak. Zaten maden cevherleri bu tabakada bulunuyor. Sonra bu karışımı dev banyolara ulaştırmak ve banyolarda madenin içindeki nitratlar, tuz kütlelerinden ve çamurdan arınması için çok da karmaşık olmayan bir arıtma işlemine tabi tutmak yeterli. Görünüşe bakılırsa ilk imtiyazlar Almanlara tanınmış. Ancak onların fabrikaları kamulaştırılmış ve artık fabrikaların çoğu İngilizlere ait. Hem en çok üretimi yapan hem de en çok işçisi grevde olan 2 fabrika gittiğimiz yerin güneyinde kalıyordu. Bu yüzden onları ziyaret etmemeye karar verdik. Bunun yerine La Victoria adlı büyük bir fabrikaya gittik. O fabrikanın girişinde Hector Supiki Sedes'in öldüğü yeri işaretlemek amacıyla asılmış bir levha vardı. Sedes çok yetenekli, Uruguaylı bir ralliciydi. Pistten çıktıktan sonra başka bir araba ona çarparak ölümüne yol açmıştı. Araba bir sürü kamyona binerek bütün bölgeyi dolaştık ve en sonunda alfalfa yüklü bir kamyonun arkasında sıcacık bir yolculukla 2K'ye vardık. Şehre vardığımız sırada arkamızdan doğan güneş sabah denizinin saf mavisinde ışıldıyordu. Binbir gece masallarından alınmış bir hikaye gibiydi. Kamyon, limanın üst tarafındaki kayaların üstünde sihirli bir uçan halı gibi belirdi. Birinci viteste yavaş yavaş aşağı inen virajlı ve çakıllı yolda ilerlerken bir yandan da manzarayı seyrediyorduk. Bütün şehri bizi karşılamak üzere ayaklanmaktaydı adeta. İki kede ne Arjantin'e ne de başka bir yere giden tek bir gemi vardı. O yüzden limanda kalmaya gerek olmadığını düşündük ve bulabildiğimiz ilk kamyonla Arica'ya gitmeye karar verdik. Şili son. İki K ile Arica arasındaki uzun kilometrelerde yol ya yokuşlu ya da inişliydi. İkisinin arası yok gibiydi. Yol bizi kavrulan platolardan kurak vadilere götürüp durdu. Vadilerin dibindeki birkaç cılız derecik ancak birkaç cüce ağacın büyümesine yetecek kadardı. Bu kurak düzlükler gün boyu katlanılmaz derecede sıcak olurlardı ve bütün çöl iklimleri gibi hava burada da geceleri serinlerdi. Valdiva'nın bir avuç adamıyla tek damla su içmeden, hatta gölgesinde dinlenecek bir kuru çalı bile bulamadan, günün en sıcak saatlerinde 50-60 kilometre ilerleyerek buraya gelmeyi nasıl başardığı hayret vericiydi. İspanyol fatihlerin geçtiği bölgeyi kendi gözleriyle görünce insan, Valdiva ve adamlarının yaptıkları şeylerin hemen İspanyol sömürgeciliğinin en önemli başarılarından biri olduğunu düşünmeden edemiyor. Amerika tarihinde yaşayan başka kaşiflerden kesinlikle daha büyükler. Çünkü diğerleri son derece zengin ülkeleri ele geçirip maceraları sırasında döktükleri terlerin karşılığını fazlasıyla alırlarken, Valdiva'nın başarısı insanın tam anlamıyla hüküm sürebileceği bir yer bulma arzusunun sembolüdür. Bu sözlerin Sezar'a ait olduğu söylenmektedir gerçi. Sezar, Roma'da ikinci adam olmaktansa Alplerde küçük bir köyde bir numara olmayı yeğit tuttuğunu defalarca yinelemişti. Şili'nin fethi de az çok bu nedenlerden dolayı gerçekleştirilmiş aslında. Fakat sonuçları Sezar'ın zaferleri kadar ışıltılı olmamıştır. Boyun eğmez Araucanian Kapolika'nın ölüm tehdidiyle karşı karşıya gelince, Conquistador'un son dakikaları köşeye sıkışmış bir hayvanın kudurgan öfkesi içinde geçmediyse bile hiç şüphem yok ki kendi hayatını bir sinema şeridi gibi gözlerinin önünden geçirmişse Valdivan'ın da gözlerinin açık gitmediği söylenebilir. Çünkü kendisi öldüğü sırada savaşçı bir ulusun mutlak önderi konumundaydı. Ayrıca her ırkta sık sık ortaya çıkan o güzel adamlardan, özel adamlardan biriydi. Böyle adamlar açısından acı çekmek, sınırsız güce kavuşmak uğruna bazen bilinç dışında serpilip gelişen isteklerinin de doğal bedeliydi. Arica, hala eski sahipleri Perulluların izlerini taşıyan küçük bir limandır. Coğrafi yakınlıkları ve ortak tarihlerine rağmen birbirlerinden çok farklı özellikler taşıyan iki ülke arasında bir tür geçit işlevini görür. Kasabanın gururu olan burun, kayalardan oluşan birkaç yüz metre uzunluğundaki bir çıkıntıdır. Palmiyeler, sıcaklık, pazarlardaki tropik meyveler buraya bir Karayipler havası vermektedir ve güneydeki benzerleriyle kıyaslandığında oldukça farklı bir yer görünümündedir. Bizi hor gördüğünü saklamaya çalışmayan, ciddi ve sıkıcı, ekonomik durumunu sağlama almış bir burjuva olan doktor, Bu iki serseriye üniversite diplomalı serserilerden başka bir şey değildik onun gözünde. Lütfedip acıdı ve kasaba hastanesinde uyumamıza izin verdi. Bize pek misafirperverce davranmayan bu hastaneden ertesi sabah erkenden tüydük ve doğruca peri sınırına yöneldik. Fakat ilkin son bir kez banyo yaparak, üstelik sabun bile kullanarak Pasifik'e veda ettik. Bu banyo, Alberto'nun içinde bir istek uyandırdı ve birden deniz mahsulü bir şeyler yemek istediğini söyleyip durmaya başladı. Böylece sahildeki kayalıklarda sabırla deniz tarağı ve başka deniz yaratıkları aramaya koyulduk. Bulduğumuz ilk yapışkan ve tuzlu şeyi mideye indirdiğimiz halde ne açlığımız bastırılmış oldu, ne de Alberto'nun denizden çıkan bir şey yeme isteği. Zaten yediğimiz şey bir esiri bile memnun etmezdi. Çünkü yediğimiz deniz salyangozu tatsızdı ve üzerinde sos falan olmadığından tadı berbattı. Polis karakolunda yemek yedikten sonra her zamanki saatte sahilden sınıra doğru yürümeye devam ettik. Yolda şansımıza bir kamyonet bizi aldı ve sınır kasabasına kadar rahat bir biçimde ulaşmış olduk. Orada Arjantin gümrüğünde çalışmış olan bir görevliyle tanıştık. Adam bizi tanıdı ve Mate'ye duyduğumuz özlemi hemen anladı. Bize sıcak su ile bisküvi ikram etti, daha da iyisi arabasıyla Tacna'ya götürdü. Ellerimizi şevkle sıkan ve Peru'daki Arjantiler hakkında bir sürü süslü klişe sıralayan bir polis şefi tarafından sınırda karşılandık. Böylece Şili'nin misafirperver topraklarına veda etmiş olduk. 6. ayrımın sonu, sayfa 83.